Ayrım 20, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 273. 9. Korunaklı ülke, Gauragar Krallığı, 6234. Güneş döngüsü, yaz sonu. Birkaç günden beri Iondor ve sonra da Gauragar'da ilerleyen böylesine bir ekibi korunaklı ülke binlerce döngüden beri görmemişti. Cücelerin kafaları tepeyi aşıp görünmeden çok önce savaşçının etkileyici, zırhlı bedeni yokuşun ötesinden görünüp tarlalarının işlerini yapan köyleri hayrete düşürüyor, ürküntüye yol açıyordu. İkizler alışkın oldukları üzere önden yürüyorlardı, Tungdil ise ortadaydı. Maga ve savaşçı belirli bir mesafe arkadan geliyorlardı. Dijarun bu arada Maga ve cüceleri geçmek için dikkatli bir şekilde küçük adımlar atarak yürüyordu. Andokai köylerden birinde inanılmaz yüksek fiyata bir at satın almış ve kişisel eşyalarıyla savaşçının silahlarından bir kısmını üzerine yüklemişti. Tungdil tüm bu süre boyunca büyücüye yanında taşıdığı kitaplardan bahsedip bahsetmemeyi düşündü. Yazılarda saklı olan sırlar ile eşyaları Nodon'un rahatsız ettiği ortadaydı ve cüce bunlarla ona karşı bir şeyler yapabileceğini ümit ediyordu. Eğer ben başaramazsam onda Koa'yı kaçış planından vazgeçmeli. O yaşayan son maga. Onu ikna edebilmeyi umuyordu. Bu yüzden biraz yavaşlayarak kadınla aynı hizaya geldi. Aklımı kurcalayan bir konu var diye söze başladı. Hala nasıl büyü yapabiliyorsunuz? Nodon'un sihri değiştirmemiş miydi? Bunu neden bilmek istiyorsun diye sordu. Bu önemli. Senin için mi benim için mi? Korunaklı ülke için. Öyleyse cevap veririm tabii ki. Andokai hafifçe gülümsedi. Bunun nedeni benim diğer büyücüler kadar uslu birisi olmamam. Tanrım Samusin dengenin tanrısıdır. Karanlığı da en az ışık kadar sever. Bu yüzden her ikisini kullanabiliyorum. Onu depolamak ve kullanmak konusunda biraz zorlansam da kötüye çevirmiş sihir beni rahatsız etmiyor. Hain benim hayatta kalacağımı tahmin etmiyordu ama yine de fark etmiyor. Artık etkili değilim. Eliyle gözlerini perdeleyerek ileri baktı. Bize biraz gölge verebilecek bir ormana yaklaşsak fena olmaz. Güneş dayanılır gibi değil dedi. Ya şimdi ya da asla, Tungdil cesaretini topladı. Saygıdeğer Maga, diyelim ki hain durdurabilecek bir şey mevcut olsun. Bunu dener miydiniz diye sordu doğrudan. Andokai istifini bozmadan yürümeye devam etti. Onu oltanın ucundaki balık gibi sallandırıyordu. Yanında taşıdığı nesnelerle mi ilgili bu küçük adam? Onları yeşil koruda Goren'den aldık diyerek maceralarını anlatmaya başladı. Kara elf ve orklar bunları arıyorlardı ancak biz onlardan erken davrandık. Görebilir miyim? Tungdil duraksadı ancak yeterince açılmıştı, artık geri dönmenin bir anlamı yoktu. Paketi dikkatlice çıkararak Maga'ya uzattı. Andokai kitabın kapağını açarak sayfaları çevirmeye başladı. Yüzündeki ifade hiç değişmemişti. Cüce büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Zira kadın hayrete düşeceğini tahmin etmişti. Büyücünün bu şekilde etkilenmemiş görünmesi kötüye işaretti. Hepsi bu mu diye sordu kadın ve kitabı geri verdi. İçinde ne yazıyor diye sordu aksi bir şekilde. Efsanevi varlıklar ve silahlarla bir keşif grubunun bir zamanlar taş kapı yolunu aşarak öte tarafta yaptıkları bir yolculuğu anlatıyor. Yazdığına göre tek bir adam geri dönüp bu kitapta yazılanları aktarmış. Nodon'un bundan neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Belki de eski merakı devam ediyor. Hepsi bu mu diye hayret ettim ki kitapları çantasına yerleştirdik. Hepsi bu. Fakat bunlar için koca bir yerleşim yerine canavarlarını saldırtıp kökten yok ettirdi. Bunlar için orkları peşimize taktı. Kadına ciddi bir ifadeyle baktı. Yanılıyorsunuz saygıdeğer Maga. İçine fark edemeyeceğiniz bir sır yatıyor olmalı. Fark edemediğim mi? Bronda Kayın hükümdarı olan kadın kahkahayla gülmeye başladı. Dijerun, şunu dinle. Tozlu bir yolda benden daha akıllı olduğunu düşünen bir cüceyle yan yana yürüyorum. Savaşçı tepki vermeden yürümeye devam etti. Sizden daha akıllı değilim ancak daha az kendini beğenmiş biri oldum kesin diye karşı çıktı Tungdil. Damarlarınızda elf kanı akmadığından emin misiniz? Vay cüce dişlerini gösteriyor dedi eğlenerek. Seni Lord Iano'nun yetiştirdiği belli oluyor. İkizleri işaret etti. Onlar olsa çoktan baltalarını çıkarıp konuşmaya, kendi yöntemleriyle bir son vermeye çalışıyor olurlardı. Andokai bir anda ciddileşti. Bu akşam kitaplara bir kez daha dikkatli bir şekilde göz atarım Tungdil. Belki de gerçekten benim fark edemediğim bir şey saklıyor olabilirler. Teşekkür ederim saygıdeğer Maga. Cüce başı da selam verip hızlanarak diğer cücelerin yanına gitti. Belki kısa bir süre sonra Magus'un kitapları neden bu kadar çok istediğini öğrenmiş olacağız diye iletti. Uzun kadına onlardan bahsettin mi diye sordu Boindi şaşırmış bir şekilde. Onları gösterdim. Cüce kaygıyla başını salladı. Sen gerçekten iyi niyetli bir eğitimlisin. Artık insanlar gibi davranmayı bırakıp bizlere benze biraz. Ah, farklı bir düşüncede olduğunda baltamla kafasına mı yarayım yani diye sert bir şekilde karşılık verdi Tungdil. Bu iyi bir başlangıç olabilir dedi Boindil aynı şekilde. Boindal birbirine horozlanan iki cücenin arasına girdi. Yeter, sinirinizi illaki rastlayacağınız orklara saklayın dedi bastırarak. Büyücüye bunu sorması iyi oldu. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şey için peşime düşülmesini istemem. Kardeşi anlaşılmaz şeyler mırıldanarak adımlarını hızlandırdı. Bizim de seyahat etmenin kolay olduğunu hiçbir zaman söylemedim eğitim dedi Boindal sırıtarak. Tungdil güldü. Akşama doğru kamp kurdular. Geceler artık serin olmaya başlamıştı ve havada toprak ve ot kokusu vardı. Cırcır böcekleri onlara konser veriyordu. Cüceler son kalan azıklarını yerken ufukta dağlar görülmeye başlanmıştı. Artık ve kısa süre sonra taze leziz cüce yemekleri yiyeceklerini umut ediyorlardı. Andokay Tungdil'e söz verdiği gibi kitapları inceliyordu yeniden. Tungdil onu rahatsız etmemek için rahat bıraktı ancak bu Dijero'nun yanına gidip onu yemek ikram etmesine de engel olmadı. Bundan önceki akşamlarda olduğu gibi yine öne üzerinde bir dilim ekmek, bir parça peynir ve et olan bir tabak bıraktı. Bu sefer savaşçının yemeği ne zaman yediğini görmek istiyordu. Bu ana kadar kimse miğferin arkasındaki yüzünün neye benzediğini gören olmamıştı. Dijero'nun ilk nöbeti sen al dedi Andokay başını kitaplardan kaldırmadan. Sizler yatabilirsiniz. Benim için fark etmez diye homurdandı Boindil ve gürültüyle geğirdi. Sakalındaki yemek artıklarını şöyle bir silkeleyip saç örgüsünü bir yastık haline getirerek ateşin yanına kıvrıldı. Fakat domuzcuklar saldırırsa bana hemen haber ver uzun. Onlara baltamı tattıracağım diye seslendi her zamanki gibi sessiz bir şekilde yerde oturan savaşçıya. Kardeşler ilk uyuma fırsatını hemen değerlendirdiler. Kısa bir süre sonra gürültülü horlamaları tüm ormanda duyuluyor ve dalların titremesine neden oluyordu. Maga sinirlenerek kitabı kapattı. Şimdi neden hep ilk nöbeti devraldıklarını anlıyorum dedi öfkeyle. Bu gürültü derin uykudayken bile insanı rahatsız eder. Tungdil sessizce güldü. Cüce kralına nasıl bir gürültü oluyordur acaba? Sorunun cevabını verecek kadar uzun kalmayacağım orada dedi keyifsiz ve gerindi. Tungdil kollarındaki kasların şişmesini hayretle izledi. Ağır işlerle uğraşan hizmetçiler bile onunla güç konusunda boy ölçüşemezdi. Bir şeyler bulla. Tungdil dilini ısırdı. Kitaplar konusunda herhangi bir konu açmamaya karar vermişti. Kadın dizlerini kendine doğru çekip dirseklerini dayadı ve çenesini elinin üzerine koydu. Mavi gözleriyle onunkilere baktı. Yazıların arasında Nodonan'a karşı kullanabileceğim bir şey bulduğumda fikrimi değiştireceğimi mi düşünüyorsun? Sizin tanrınız dengenin tanrısı. Korunaklı ülkede ışık ile karanlık arasında bir denge getirmeyi bir görev olarak bilmelisiniz diye konuya girdi. Onur tek başına yeterli değildi anlaşılan. Ülkesini geride bırakıp gitmesi başka türlü nasıl anlaşılırdı ki? Andokay'ı eline siyah ciltli bir kitabın üzerine koydu. Nodon'u dize getirebileceğim bir büyü olsaydı bu kitapta karşısına çıkardım dedi düşünceli bir ifadeyle. Ancak buna benzer herhangi bir şey bulamadım. Masal yaratıkları ve hikayelerden başka bir şey yok. O halde ülkeyi tek başına bırakma konusunda ısrarlısınız öyle mi? Nodon'un karşısında benim gücümün hiçbir anlamı yok. Sağ olarak kurtulmuş olmam bile büyük şans. Kitabın rastgele bir sayfasını açtı. Eğer bu satırları anlaşılır kılan bir şifre varsa bile ben bulamadım. Maga'ya her şeyi olduğu gibi açıklamaya karar verdi ve büyücülerin diline yazılmış mektubu uzattı. Bu mektubu kitapların yanında buldum. Belki de bir işe yarar. Hepsi bu mu yoksa sakladığın başka şeyler de var mı? Hayır artık her şeyi biliyorsunuz. Andokay'ı mektubu açıp kitabın sayfalarının arasına koydu. Sonra da gözlerini ovuşturdu. Işık okumaya uygun değil. Yarın devam ederim. Kitapları yine su geçirmez kılıfına sarıp başının altına yastık niyetine yerleştirdi ve dinlenmek üzere yattı. Yarın mı? Tungdil onun mektubu hemen okuyacağını düşünmüştü. Çok zor bir kadındı. Ateşin yanına kıvrılmadan önce Dijeron'a baktı. Savaşçının önündeki tabak boşalmıştı ve miğferi hala başındaydı. Magayla konuşurken savaşçının yemek yiyişini kaçırmıştı. Zırhın herhangi bir ses çıkardığını da duymamıştı. Savaşçıdan giderek daha çok kuşkulanmaya başlamıştı. Korunaklı ülke, ikinciler cüce krallığı, Beroin, 6234. güneş döngüsü, yaz sonu. Balendil'in dinlenmeye fırsat bulamıyordu. Odasına daha henüz dönmüşken dördüncülerden iki cücenin onunla görüşmek istediği haberini aldı. Bu iyi işaret, daha doğrusu mantığın bir göstergesi. Gandogar'ın klanları akıllanıyorlar. Derhal belirlenen buluşma noktasına gitmek üzere odasından çıktı. Yüce Kral'ın danışmanının keyfi yerindeydi. Geçen son haftalardaki en önemli görevi, yaşlı kralın sağlık durumunun kötüye gittiği dedikolarını bertaraf etmekti. Cücelerin kralı 2. taht adayın gelişini beklerken gerçekten de güçlenmişti ve yaşama isteği alevlenmişti. Bu aralar cüce boyları arasındaki zayıf ilişkilerin nasıl tekrar canlandırılacağı üzerine bolca fikirler üretiyordu. Her şey neredeyse fazlasıyla olumlu gidiyor diye düşündü Balendil'in ve koridordan çıkarak 50 adım uzunluğundaki yüksek kemerli bir köprünün başında buldu kendini. Bu nokta bir bakır madeninin 200 adım yukarısında yer alıyordu. Yavaş adımlarla ilerlerken düşüncelere dalmıştı. Bir spor 2'de bir ortaya çıkarak elflere karşı açmayı düşündükleri savaşın çığırtkanlığını yapmasa oyalama stratejisi daha da başarılı olacaktı. Gandogar'ı fikirleriyle zehirliyor, tüm bunların arkasında o var. O anda köprünün diğer ucunda birinin hareket ettiğini gördü. Bispur sanki düşüncelerini kalın kaya duvarlarının arkasından duymuş gibi, şimdi yolun sonunda soyanı baltasına yaslamış duruyordu. Bu duruşu Balendil'e oldukça saldırgan görünmüştü. Durarak beklemeye başladı. Ne istiyorsun? Bazıları buna sakatların mücadelesi adını takmış diye seslendi. Sesi mağara duvarlarında yankılanıyordu. Topal, tek kolluya karşı. Sence haklılar mı? Balendil'in kulak kabartıp etrafta başka cücelerin olup olmadığını anlamaya çalıştı, ancak durum böyle değildi. Tek başlarınaydılar. Mücadele yanlış kelime diye cevap verdi. Farklı fikirlerimiz var ve çoğunluğu elde etmeye çalışıyoruz. Bir adam sonra bir adam daha attı. Bispur da aynısını yaptı. Ne istiyorsun? Halkımız için en iyisin diye karşılık verdi cüce sihirli bir ifadeyle. Benden ne istiyorsun? Gandogar ve benim cücelerin geleceği olduğumuzu görmeni. Bu konuda seni nasıl ikna edebilirim? Elflere karşı savaş açmayı düşündüğün sürece kralını desteklemeyeceğim diye samimi fikrini söyleyerek cevap verdi Balendil'in ve durdu. Bispur da aynı şekilde durdu. Aralarında 15 adım kadar bir mesafe kaldı. O halde ben buna mücadele ederim dedi. Eğer cüce soğuk bir ifadeyle. Bir karar çıkana kadar seni tüm boyların iyiliğinin karşısında yer alan bir düşman olarak göreceğim. Diğer klanlarında seni bu şekilde görmelerini sağlayacağım. Balendil'in yürümeye başlayınca bir süpürde yürüdü ve sonunda birbirine bir kol mesafesi kadar yaklaştılar. Ve senin tarafına etkilenen kralın aklını toparlaması için uğraşacağım. Burunları birbirine değecek kadar yaklaşmışlardı artık birbirlerine. Akıldan bahsediyorsun sen. Balendil'in bir süpürün gözlerindeki yakıcı düşmanlığı görebiliyordu. Sana söylüyorum. Alandur'a karşı yapılacak olan savaşa engel olacağım cüce kardeşim demeye zorladı kendini. Korkmuş görünmek istemiyordu, ancak bugüne kadar hissetmediği bir tehdit algısını hissediyordu. Kendi klanlarını bile şüphe içindeler. Gandogar ve benim tahta çıkmamızı engelleyemeyeceksin dedi karanlık bir ifadeyle. Her an patlamak üzere birikmiş bir hiddetle dolu olduğu belli oluyordu. Sen ve Gandogar mı? Senin tahta ne işin var? Hareketsiz bir şekilde köprünün üzerine duruyor, birbirlerine bakıyorlardı. Ancak Bispur tehditkar tavrına bir anda son verdi. Sonuç getirmeyecek çabalarında sana başarılar dilerim. Bırak kasın bereketi üzerinde olsun dedi ve yana çekilerek Balendil'in yanından geçti. Yüce Kral'ın danışmanı gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı. Dövüşeceklerinden çok emindi. Bu yüzden köprünün diğer tarafına sağ salim geçtiğine buna inanamadı. Bispur'un ıslıkla bir melodi çaldığını duyuyordu. Yankı basit ezgiyi bir kanon haline getiriyordu. Balendil'in en azından neyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Rahatlamış bir halde dağın güvenilir zeminde dördüncülerden cücelerle kararlaştırdıkları buluşma yerine doğru yürüdü. Koridordaki bir köşeyi döndükten sonra ayaklarının altındaki yerin hafifçe titrediğini fark etti. Bir insan böylesine hafif bir hareketi hissedemezdi, ancak cüceler dağın tüm hareketlerini algılamayı öğrenmişlerdi. İçinde bulunduğu tünelin derinliğinden ağır bir şey yaklaşıyordu kendisine doğru. Sonra da heyecanlanmış ineklerin ve ayakların sesini duymaya başladı. Klanlardan birine ait inekler ahıra dönerken bir şey tarafından ürkütülmüş olmalıydı. Lanet olsun. Balendil'in çevresine bakındı, ancak hayvanların boynuzlarından kaçıp saklanabileceği genişlikte bir niş göremedi. Yapabileceği tek bir şey vardı. Köprüye geri dönüp korkuluğun üzerine tırmanmak zorundaydı. Hızla geri dönüp koşmaya başladı. Hayvanların koşma ve boynuzlarının mağara duvarına sürtünüşün sesi onu biraz daha hızlandırmıştı. Nefes nefese bir halde tünelin sonuna varmıştı. Kendisini kurtaracak köprüyü görmüştü. Peşindeki hayvanlar neredeyse ona yetişmişlerdi. Cüce zıplayarak korkunun üzerine çıkarak dengesini sağlamaya çalıştı. Hızı yüzünden dengesini yitirmek üzereydi ancak çabucak toparlandı. Sürü köprünün üzerinden geçti. Şükürler olsun sana Vrakkas. Köprü birden gürültüyle çatırdamaya başladı. Üzerinde durduğu korkuda ilk çatlaklar belirlemeye başlamıştı. Balandil'in bu köprülerin üzerinden hayvan sürüleri geçsin diye yapılmadığını hatırladı. Bunlar cüceler için inşa edilmişti. Hayvanlar için değil. Sürücün tonlarca ağırlığı yapıya fazla gelmişti. Hayvanların yarattığı titreşim yıkıcı olmuştu. Köprü orta yerindeki en zayıf kısmından kırıldı. Yan desteklerin içe doğru çökmesi felaketin bir sonraki aşamasına sebep oldu. Dört adım uzunluğundaki bir parça üzerindeki hayvanlarla birlikte boşluğa yuvarlandı. Yıkım oradan başlayarak köprünün iki yanına doğru devam etti. Hayvanlar uçuruma düşüyor ve dibe doğru düştükçe sesleri duyulmaz oluyordu. Cüce hayvanların yere düştüğünü duyamıyordu. Kaçmalıyım. Balandil'in büyük bir tehlike içindeydi. Köprünün ilerleyen kırı kendisine doğru yaklaşıyordu. Sonunda hayvanlar durdu ve cüce cesaretini toplayarak sağlam zemine ayak basabilmek için sürünün ortasına atladı. Ancak şansı yaver gitmedi. Ayağı yere değer değmez altındaki kayalar dağılmaya başladı ve boşluğa düştüğü sırada öne doğru çıkmış bir kaya parçasına var gücüyle tutundu. Balandil'in ikinci kolu olsaydı kendini kolaylıkla yukarı çekip kurtarabilirdi ancak bu haliyle çaresizce boşluğun üzerine sallanıyordu. Yardıma ihtiyacı vardı. Kasları onu sonsuza kadar burada bu şekilde tutunmasına izin veremezdi. "Hey, beni duyan var mı?" diye bağırdı sesini duyurabilmek için. Çobanların kaçan sürüsünün peşinden gelmiş olmasını ümit bağlıyordu. "Hey, buradayım." İnek sürüsü sakinleşmişti ve Balandil'in bağırışlarını mölleyerek karşılık veriyorlardı. Hayvanlardan ikisi kenarın yanına kadar gelerek cücenin elini koklayıp yalamaya başladılar. Salyaları kayayı daha da kaygan bir hale getirmişti. Balandil'in 3 öküz ağırlığında olduğunu düşünmeye başladı. Kolu giderek uzuyor ve sesi kısılıyordu. Birden hayvanlar hareket etmeye başladı çünkü birisi kendisine aralarından geçerek yol açmaya çalışıyordu. "Buradayım," diye seslendi rahatlayarak. Parmakları her an kayabilirdi. "Yardım edin." Bir hışırtı duyuldu. Yukarıdan toz ve küçük taş parçaları üzerine dökülüp saç ve sakallarına karıştı. Cüce koyu yeşil renkli büyük burunlu ve sivilceli bir gnomun yüzüne bakıyordu. Gnomun büyük gözleri kendisini açgözlü bir şekilde süzüyor ve pençeye benzer eli cücenin kolunu yokluyordu. İşte burada. Sivirt kenardan aşağı doğru sarkarak cücenin kemerine asıldı. "Bekle, birazdan başarmış olurum," diye sakinleştirmeye çalıştı cüceyi. Kemer çözüldü ve Sivirt memnun bir şekilde geriye çekildi. Gnom para kesesiyle değerli kemer tokasını Balandil'in gözü önünde sallıyordu. "Tamam, şimdi kendini aşağı bırakabilirsin," dedi ve kıkırdayarak uzaklaşmaya başladı. "Bekle, geri gel," diye bağırdı cüce inanamayarak. "Beni bu halde..." Parmakları kaymaya başladı. Tutuşunu sağlamlaştıramıyordu. Çünkü salya kayayı iyice kayganlaştırmıştı. Uçurum onu kendine doğru çekiyordu. O anda bir balta göründü yukarıdan. Kısa çelik kanca Balandil'in zırh gömleğinin halkalarını yakaladı ve onu yukarı doğru çekmeye başladı. Kurtarıcısı onu oltanın ucunda bir balık gibi yukarı çekti. Nefes nefese bir halde kendisini kurtaran kişinin yanında yere çöktü. Gandogar. Kendisini kurtaran kişinin dördüncülerin kralının olduğunu öğrenmenin şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. "Rakibiz ancak düşman değil," diye açıkladı Gandogar sırıtarak. "Bizler tek bir halkız, demircinin çocuklarıyız. Düşmanlarımız Tion'un yaratıkları, kendi boy ve klanlarımız değil. Mücadele ederken bunu unutmuş değilim." Ayağa kalktı ve tek kol cüceyi de kalkarken yardım etti. "Neler oldu böyle?" Cüce kendisine uzatılan eli minnettar bir şekilde tuttu. Tahtadayı tüm samimiyetiyle konuşup hareket ediyordu. Bundan artık kesinlikle emindi. Sürü çobanından kaçmış olmalı diye tahminde bulundu Balandil'in. Daha fazlasını anlatmak istemedi. Suçlamalarda bulunmadan önce kanıtlara ihtiyacı vardı. Tesadüften çok öte olan bu saldırının arkasında Sivirt'in ve dolayısıyla Bistupur'un olduğundan emindi. Gnomun hemen ortaya çıkması Gandogar'ın danışmanının kendi hayatını kastettiğinin bir göstergesiydi. Zira gnom onun bilgisi dışında hareket etmezdi. "Sana hayatımı borçluyum," dedi ciddi bir ifadeyle. "Elflere karşı yapılacak savaş konusunda yine aynı tarafta yer alacağımı ancak sana borçlandım. Senden zaten başka tür hareket etmeni beklemiyordum diye karşılık verdi Gandagar samimi bir şekilde. Aynı durumda sen de aynısını yapardın. Bundan fazla emin olma dedi Balandil'in gülerek. Yardım etmemek için geçerli bir nedenim var. Öyle mi? Tek kulla seni nasıl yukarı çekebilirim dedi kahkahalar atarak ve kral da kendisine katıldı. Balandil'in onunla farklı cephelerde olmaktan dolayı üzgündü. Halbuki Gandagar tahta en uygun kişiydi. Odasına geri döndüğünde tuzağa düşürüldüğünden adı kadar emindi. Onunla buluşmak isteyen dördüncülerden cüceler ortalıkta hiç görünmemişti. Buna karşılık para kesesiyle kemeri kapısının önüne bırakılmıştı. Gnom büyük bir ihtimalle akıllanıp arkasına herhangi bir kanıt bırakmamak için eşyalarını geri getirmişti. Balandil'in eşyalarını aldı. Bunu bir kez daha başaramayacaksınız. Korunaklı ülke, Sankreyn Krallığı, 6234 Güneş Döngüsü, sonbahar başlangıcı. Sonbahar ekibi artık geceleri kendisine şaka yapılmayacağını belli ediyordu. Güneye Kral Umilantes'in çöl diyarlarına varmış olmalarına rağmen hava hiç de sıcak değildi. Güneş batar batmaz sıcaklık aşırı derecede düşüyordu ve Andokai geceleri cücelerin tüm itirazlarına rağmen ateş yakmak konusunda ısrar ediyordu. Bu oyunda ateşin ork ve diğer yaratıkları kendilerini çekeceği düşüncesindeydi. İkinciler krallığına bu kadar yakınlaşmışken taht adayının hayatını tehlikeye atma düşüncesi hoşuna gitmiyordu. Boindil bile istemese de kardeşinin bu fikrine katılıyordu ancak bu Maga'nın ateşi onunla beslemesine engel olmuyordu. Kaleye 8 günlük bir yolları kalmışken küçük bir gölün kıyısına kurulu bir köyde konakladılar. Renkli ve canlı bir ticaret ortamı vardı burada. Ogre ölüsü kalesinden gelen ve cücelerle ticaret yapmış tüccarlar Sangrey'nin çorak yollarını uzun bir yolculuğa çıkmadan önce son kez keyif yapıyorlardı burada. Bu yerleşim yerinden sonrasında sadece taş ve kum vardı. Merak etmeyin buradaki insanlar biz cücelere saygı duyar çünkü kaliteli mallarımız diğer pazarlarda onlara büyük karlar getiriyor diye izah etti boyunda. Tumtil insanların kendilerine dikkatçe bakmalarının sebebinin yanlarında deminden bir kule gibi görünen dijerin olduğunu çabucak kavradı. Çocuklar hayretler içinde savaşçının etrafında toplanmışlardı. Ama adam bunu hiç umursamıyormuş gibiydi. Görünüşünü yarattığı şaşkının farkındaydı ve buna alışmıştı. Ekip nehir kenarındaki çadırlarda konaklayacak bir yer buldu. Çadırlar konuk sayısına göre kalas ve örtülerle büyüttü. Tülmekle kalmamış, aynı zamanda tahtalardan ara katlar yapılarak eve benzer ilk katlı yapılar haline getirilmişlerdi. Savaşçı normal bir çadıra sığmadığından ilk katlı olanlardan birini kiralayıp ara katı kaldırttılar. Bez duvarların arkasına geçip serin rüzgarlardan korundular ve bir köşede ateş yakarak çay demlediler. Çok sevinçli ve heyecanlıyım diye itiraf etti Tuntil sıcak çayın yudumlarken. Yakında kabilem ve klanımla bir araya geleceğim. Seni anlayabiliyorum dedi Boyendal ve seveceğim bir şekilde ona baktı. Cüceler meclisindekiler meraktan çatlamış olmalı. Seni uzun zamandır bekliyorlar. Çay mı diye bağırdı arada kardeşi. Bırak kasadına bunu hayatta içmem dedi ve ayağa kalktı. Çıkıp adam gibi duvarları bile olmayan bir köyde içilebilecek bir yudum bira bulabilir miyim diye bakacağım diyerek çadırdan dışarıya çıktı. Refakatçi göndererek seni ikinciler cüce krallığına çağırmaların nedeni nedir diye sordu. Kitapların üzerine çalışan Andokai. Mektup dizlerinin üzerine duruyordu. O güne kadar ikizlerin görevini ve Tunkdil'in neden arandığını hiç merak etmemişti. 20. ayrımın sonu sayfa 286.